bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kumralada Mavi Tuna Buket Uzuner Remzi Yayınevi 13. basım Seslendiren Gülengül Altıntaş. Bu kitap Atilla İlhan'a ithaf edilmiştir. Akıl, aşk ve can. Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir. Mevlana Celaleddin Rumi, 2. Divan Kebir. Salı sabahı. Bir salı sabahı uyandım. Bütün gazeteler hayatta en çok sevdiğim kadının bir cinayet işlediğini yazıyordu. Bunu hiç beklemiyordum. Beynimden vurulmuşa döndüm. İç dengelerim şiddetle sarsıldı. Oysa gerçeği biliyordum ama bana kimse tek bir şey sormamıştı. Onu mahkum etmişlerdi. Kapı çalındı. İki asker beni almaya gelmişti. İç savaş çıkmış, seferberlik ilan edilmişti. Bunu bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Bunu uzun zamandır korku ve kuşkuyla hep bekliyordum. Hazırlandım ve o salı sabahı evden çıktım. Özgürlük. İnsanlar özgür olarak doğar ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar. Jean-Jacques Rousseau. Herkesin bir mucizesi vardır. Benimki de o. Her sabah uyandığında aynı şeyleri yapabilmek özgürlüktür, dedim geniş, aydınlık bir gülümsemeyle gerinerek. Kendi istediğin, kendi seçtiğin aynı şeyleri ama, diye düzeltti. Özgürlük her sabah uyandığında istediğin aynı şeyleri yapabilmektir. Haklı olduğuna inandığında hep yaptığı gibi kendisine hayran, biraz şımarık bir bakışla burnunu bükerek güldü. O gülünce içim şenlenir. Nerede ara vermişsem oradan yapışırım yaşama. Düşünsene Tuna, her gün istemediği işleri mecburen yapan milyarlarca insan var ve gündelik yaşam yalnızca bu nedenle bile korkunç, berbat ve çok, çok sıkıcı dedi. Yine de insana en az sıkıcı gelen kurallar kendi koyduğu kurallardır. Kuralsız olsak özgür ve bağsız, dedim içimi çekerek. Biz insanlar çelişki dolu tuhaf yaratıklarız. Baksana halimize, kendi inşa ettiğimiz hapishanelerde yaşıyoruz. Adına ev, aile, akrabalar, töreler diyerek. Sonra bu duvarların arasında boğulup çıldırıyor ama yıkılmasın diye de uğruna hayatımızı siper ediyoruz. O hep böyledir. Dışarıdan bakınca kibirli, çok bilmiş, dik başlı, alaycı ve korkusuz görünen. Halbuki yakını olmasına izin verdiklerince duyarlı, kırılgan ve ölümüne gururlu olduğu iyi bilinen biridir. Ama uzaktan ve veya yakından bakan herkes için resmin de değişmez üç temel özelliği vardır. 1- alımlı, 2- kişilikli, 3- çok çok kumral bir kadın. Hem Allah aşkına Tuna düşünsene, senin gibi güne erkenden başlamanın bereketine tiryaki bir adamla, sabah uykusunu en değerli mücevheri gibi herkesten gizleyen benim gibi bir kadın aynı yatakta uyansaydı, ne sabah keyfi kalırdı ne de özgürlük. Yine burnunu büktü, yine aynı gülüş. Bazılarına biraz ukala, kendini beğenmiş, gereğinden fazla özgüvenli görünen, belki de bu nedenle bazen zor, bazen başa çıkılmaz gelen bu kadın, aynı nedenlerle benim için benzersiz, çok özel birisi. Yine de aynı yatakta birlikte uyanışımızı, çizdiği tabloya gülüşüp bana pek komik gelmedi. Aksine acıklı renkler taşıyordu. İçimde bir sevinç teli koptu. Belli etmemeye özen göstererek konuyu değiştirdim. Halbuki şair dayı özgürlüğün zorunlulukların ayırdına varmak olduğunu yıllarca bize öğretmeye çalıştı. Belki de ancak bunu öğrenince özgür olacağız, dedim bıyık altından gülerek. Sakın alay ettiğin kişi şair dayı olmasın, biliyorsun buna katlanamam. Alay ettiğim kendimizdi ve o bunu bal gibi biliyordu. Şair Doğan Gökay çocukluğumuzdan beri bizi ciddiye almış, düşünsel eğitimimizin baş mimarı olduğu yatsınmaz, çok sevdiğim, yaşantımın asıl parçalarından biriydi. Bütün tutkusal insanlar gibi o da sevdiği kişilerin kendisi için kutsal olduğunu vurgulamaktan zevk alıyordu ve bu şamatanın asıl nedeni buydu. Üstelik şair Doğan Gökay onun öz dayısıydı. Kontenjandan yeğen olan bendim. Doğan dayım o vakitler hap kadar çocuk olan bizlere Karl Marx derdi ki diye başlayan aynı tanımı yapmış olsaydı ya anlamaktan korkar, dinlemez ya da marka düşkünleri gibi etikete takılır kalırdık. Oysa o bizim düşünmemizi istiyordu Tuna. Doğru söylüyordu. Kendinizi tanımaya başladıkça özgürleşirsiniz diye arada bir ortaya çıkartıp sonra hemen kaldırdığı cümlenin aslında Sartre'ın ünlü sözlerinden biri olduğunu ancak lise yıllarında fark etmiştim dedim. Aniden yaşlanmış gibi başımı sallayarak. Kendi durumunu kavramak noktasına erişmek özgür bir varlık olmaktır diye düzeltti tiyatral bir sesle. Durdu, yüzüme dikkatle baktı, bir şey hatırlamış gibi. Eskiden koyu Hristiyan olan, ben tanıdığımda ateistliği seçmiş Kanadalı bir adam vardı. İncil'in yeni ahitinde gerçeği bulduğunda özgürleşeceksin dendiğini anlatmıştı bana dedi. Birden bakışları daldı. Çabucak derin bir uykuya düşmüş gibi gevşedi ve uzaklara gitti. Bu Kanadalı'nın kim olduğunu biraz da bozularak düşünmeye başlamıştım ki aklım araya girdi. Annem koyu Müslümandır ama anlamadığı hiçbir duaya amin demez dedim. Efendim diyerek şaşkın gözlerini yüzüme yapıştırdı. Bana geri dönmüştü ve ne kadar güzel kumral gözleri vardı. Annem diyorum, annem Kur'an'ı Türkçe çevirilerinden çok sık okur. Hele o olaydan sonra, biliyorsun işte elinden Kur'an düşmez oldu kadıncağızın. Der demez o olayın ateşi düştü ortamıza bir yere. Ama atik davranıp yeni bir yangına sürüklenmemizi engelledim. İslam'a göre insanlar doğuştan hürdür der annem sık sık diye ekledim aceleyle. Sustuk ve düşündük. Galiba hepsi benzer şeyler söylüyor. Yine de bizi bu işlere ilk bulaştıran o. Doğru, biraz öğretmen, biraz baba, biraz abi ama en çok arkadaş. Doğan dayımın en güçlü yanı kendine güvenişindeki içtenlik olmuştur. Göz göze geldik. İkimizin de çok sevdiği birini sevdiğimiz gözlerde paylaştık. Tutkuyla sevdiği bir başkasının da ben olduğumu sanmamın şımarıklığıyla bütün sevgimi bakışlarıma yüklemeyi denedim. Ama gözlerim bu elektrik yüküne dayanamadı, doldu, gözlerimi kaçırdım. Amerikalılar dedi, güç durumlarda ilk yardıma koşan gönüllüler gibi abartılı tavırlarla, Amerikalılar özgürlük para gibidir, harcamadan önce kazanılmalı derler. Fakat bizim bu konuyla ilgimiz olmadığından atasözü ve deyimler sözlüklerimizin ö harfi özgürlük özürlüdür. Özgürlük üzerine atasözü üretmenin lüks olduğu bir kültürümüz var dedi. Damarıma basmakta üstüne yoktu. Hemen oltaya yakalandım. Belki özgürlük üzerine atasözümüz yok ama bu uğurda derisini yüzdüren Nesimi, sonra Dadoğlu, Şeyh Bedrettin, Nazım var dedim. Ah evet, tabii ya unutmuşum dedi. Kötü bir oyuncu sesiyle. Bu özgürlük hazin şey yıldızların altında der düşüncelerinden ötürü özgürlüğü elinden alınıp hapse atılan büyük şairimiz. Alaycılığındaki keskin dişleri aslında en çok kendine batırdığını ayırt edemeyenler onu hiç anlamamış olanlardır. Ve o da bu gibilerin gerçekten önemsemez. Fakat aynı aymazlık sevdiği birisinin dikkatsizliğine denk düşerse kalbi tuzla buz olur. Onun incinmesi, onun azıcık acı çekmesi bile benim kesinlikle en dayanıksız olduğum sahnedir. Engel olmak için her şeyi yaparım. Fikret'in fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şair tanımlamasına da unutmamalı tabii. Belki de özgürlüğü bizim sözlüklerimizde H harfi altında aramak daha uygundur. Yapma Tuna diye isyan etti. Fikret'te de Nazım'da da doğal olarak hala bireysel özgürlüklerden söz eden ruha rastlamayız. Sonuçta şiir dehası olsalar bile yazdıklarında kendi ülkelerinin koşulları etkilidir. Yani farklı ideolojik nedenle de olsa o ikisi kolektif kurtuluş ruhunun şairleridir bence. Onlar ne Fransız ihtilalinin ne de Amerikan iç savaşının çocuklarıydı. Baksana bize, görmüyor musun? Biz de onların çocuklarıyız. Dayısından kopyalanmış mimik ve hareketlerle nutkunu attı. Söylediklerini beğendi, bana baktı. Abartılı sesinin ve yüksek gerilimli ifadesinin bendeki yansımasını gördü. Yüzümde o çocukluğumuzdan kalan, onun her ukalalığı ardından yanaklarımızı şişirip, burundan gelen hırıltılı seslerle patlattığımız gülüşün provasını fark edince o da hazırlandı. Tıpkı köşkün bahçesinde çocukluğumuz boyunca attığımız o abartılı kahkahalardan birini sevinçle paylaştık. Ama gülüşümüz çabuk söndü. Belki de özgürlükler konusunda şakalaşacak kuşak henüz biz olmadığımızdan bizden sonrakileri biraz da kıskanarak sustuk. Kim bilir, belki de haklı olan sensindir Tuna. Özgürlük belki de her sabah kendi istediğin şeyleri tekrarlayabilmektir. Hı? Belki, dedim hüzünlü bir sesle. Kim önce bulursa öbürüne haber versin, tamam mı? Peki, dedim. Çocukken dedemin H harflerini yiyip yutan o hoş aksanı içinde en çok ürriyet deyişin deliler gibi gülüşümüz geldi aklıma birden. Nasıl da alınır, küserdi dedem. Hafifçe gülümsedim. O da gülümsedi. Onun gülüşü içimi şenlendirir. Ayrı şeylere gülümseyerek birbirimize baktık. Dışarıda birileri ölüyor. Gerçekte iç savaş çoktan metropollere girdi. Metastasları büyük kentlerde günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Hans Magnus Enzensberger. O sabahta erkenden uyandı. Yanında yatan kadını uyandırmamaya özen göstererek yataktan kalktı. Gözlüğünü aldı, sessizce odadan çıktı. Her sabah çok severek yaptığı aynı şeyleri yeniden yapmaya koyuldu. Ne kadar geç yatsa ve yorgun olsa sabahın köründe uyanır, gün henüz halka açılmadan başlayan son provayı kaçırmazdı. Yaz kış, iş tatil demeden sabahları erkenden uyanmaya şimdiye dek ne aklı ne de bedeni zorluk çıkartmıştı. Çocukluğunda bir aile alışkanlığı, ilk gençliğinde ödevlerden kazanılacak ciddi miktarda bir zaman geliri, şimdi ise artık tamamen kendi özelliğiydi bu. Önce kapının önündeki sepeti içeri aldı. İki katlı küçük apartmanın kapıcısı yoktu. Bakkalın çırağı küçük bir bahşişle sabahın en erken servisini onların kapısına yapmayı kabul etmişti. Hasır sepetteki şişe sütü ve taze ekmeği aldı, mutfağa geçti. Gazeteler henüz gelmemişti. Pastörize sütün kırmızı alüminyum kapağındaki üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Sonra çıtır çıtır tazeliğine dayanamayıp ekmeğin dirseğini kopartıp yedi. Eğilip üzerinde kumral yazan kaseye süt koyarken neşeli mırıltılarla bacaklarına dolanan koyu sarman bir kedi belirdi mutfakta. Genç adam küçük bir çocukla konuşur gibi yumuşak bir sesle halini hatrını sordu onun. Ama kedi çoktan bütün kafasıyla süt çanağına gömülmüştü bile. Ocağı yakıp içme suyu doldurduğu çaydanlığı ateşe, 3 ölçek çay koyduğu demliği de çaydanlığın üstüne koydu. İşte Türk semaveri, kumral, diye kediye seslendi. Kedi ilgilenmedi. Otomatik bir hareketle mutfaktaki küçük radyolu teypte hazır bekleyen kasetin çal tuşuna bastı. Yumuşak bir caz melodisi mutfağa, oradan da evin içine yayıldı. Telaşla müziğin sesini kıstı. Mutfağa açılan küçük balkonun kapısını açınca yaz sabahının ılık nefesi çarptı yüzüne. Çiçeklerle şımartılmış balkondaki küçük çay masasına 2 kişilik kahvaltı hazırladı. Çayı demledi. Kapıdaki tıkırtıdan bakkalın çırağının gazeteleri getirdiğini anladı. Ama kapıyı açtığında ufaklık çoktan buharlaşmış, gazeteler paspasın üzerinde duruyordu. Her gün 2 gazete alırdı ama bu sabah neredeyse piyasada satılan bütün gazeteleri bırakmıştı küçük çırak kapıya. Hoppala, niye böyle yaptı bu yaramaz? Musa'dan azar işitecek şimdi, diye söylenerek gazete tomarını alıp içeri girdi. Gazeteleri alıp balkona çıktı. Tam şöyle bir göz atacakken gökyüzünü yırtarak bir helikopter geçti çok üstünden. Canı sıkılarak başını kaldırdı ama helikopteri göremedi. Yeniden gazetelere uzandığında içeriden gelen cam kırılması sesiyle irkildi. Kedi biraz daha süt içmek umuduyla şişenin yanına tırmanınca şişe düşmüş, paramparça kırılmıştı. "Amma sakarsın be kumral," diye canı sıkılarak bağırdı. Kedi korkup kaçmıştı. Mutfak dolabından süpürge ve faraşı çıkarttı. Yeri temizlemeye koyuldu. O sırada banyonun kapısı kapandı. "Gördün mü yaptığını kumral? Kızcağızın izin günüydü. Bak, uyutmadın işte." Kedi saklandığı yerden humurdanarak yanıt verdi. Hiç altta kalmazdı. Aynı anda açık balkon kapısından içeriye şiddetli bir gürültüyle yakınlarda uçan birden fazla uçağın gürültüsü doldu. "Ne oluyoruz yahu? Hiç rahat yüzü yok mu bana bu sabah?" diye söylendi genç adam. Üzerinde hala şort ve tişörtten oluşan pijaması ve ayaklarında ortopedik ahşap terlikleri vardı. Mutfağı temizledikten sonra ince belli çay bardağına açık bir çay koydu, balkona çıktı. "Artık bir aksilik çıkmadan bir sabah çayı içebilsem bari," diye geçirdi içinden. Gazeteleri arka sayfadan başlayarak okuma alışkanlığı vardı. Bunu bozmadı. Bursa sporlu Egemen 125 bin mark ve 3 yıllık yüksek tahsil karşılığında Belçika'ya transfer oldu. Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Kolombiya milli takımının defans oyuncusu Escobar öldürüldü. ABD'ye 2-1 yenildikleri maçta kendi kalesine gol atan Escobar'ın öldürülmesinde müşterek bağışçıların ve uyuşturucu mafyasının parmağı olduğu sanılıyor. Ruanda'da iç savaş bütün vahşetiyle sürüyor. 500 bin kişinin öldüğü tahmin edilmekte. Cezayir'deki iç savaş yabancıları da yok ediyor. 7 İtalyan denizcisi boğazları kesilerek öldürüldü. Şiddetli bir iç savaşın yaşandığı Yemen'de Güneyliler Birleşik Yemen'den ayrıldıklarını açıkladılar. İsrail uçakları Doğu Lübnan'daki Beka Vadisi'nde bulunan Hizbullah eğitim kampını vurdu. Talabani ve Barzani kuvvetleri arasında çatışmalar Halepçe'de devam ediyor. En az 600 kişinin öldüğü bildirildi. Azerbaycan, Rusya'nın çağrısı üzerine dün gece bütün cephelerinde ateşkes ilan etti. FBI, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir büro açtı. Almanya'nın Hanover kentinde bir cami saldırıya uğradı. Hamburg'da bir Türk lokaline patlayıcı madde atıldı. Angola'da resmi ordu ile silahlı muhalefet hareketi UNITA arasında 15 yıldır süren iç savaş şiddetlendi. Kunta Kinte'lerin ülkesi Liberya'da iç savaş sürüyor. Siyasi iktidarla kabileler çatışıyor. Sri Lanka'da 11 yıldır süren iç savaşta 30 binden fazla insan öldü. Kafkasya patlamaya hazır bir bomba. Gürcistan, Abhazya, Çeçenistan'dan her an yeni ölüm haberleri geliyor. Güneydoğu'da yapılan operasyonlarda 3905 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Bölgede güvenlik önlemleri için harcanan para 400 trilyon lira. PKK militanları kaçırdıkları 6 öğretmeni öldürdü. Dünyanın en büyük temerküz kampı diye tanımlanan Saraybosna kuşatma altındaki 1000. gününe yaklaşıyor. BM kaynaklarına göre bu süre içinde 1572'si çocuk, toplam 10.068 kişi öldürüldü. Allah kahretsin diye dişlerinin arasından tükürür gibi söylendi. Dışarıda hep birileri ölüyor. Sonra yazılardan birinin altındaki küçük fotoğrafa baktı. Kot pantolon giymiş, lastik spor ayakkabılı bir kadın yerde yüzü koyun yatıyordu. Ölmeden önce üzerine kapanarak korumaya çalıştığı çocuğun küçük ayakkabıları kan gölü olduğu anlaşılan koyu bir sıvı içinde yüzüyordu. Allah kahretsin, Allah hepinizi kahretsin be diye yeniledi. Gazetelerin iç sayfaları büyük harflerle doluydu. İRA, ETA, FNLA, PKK, İBDACE, TİKO, THKPC, SPALA, UNITA. Savaşan ülkelerin listesi ise uzayıp gidiyordu. Gazetelerdeki haberler midesini bulandırıyordu. Buz gibi olmuş çayından bir yudum aldı. Alır almaz ağzındaki tadın da dayanılmaz derecede iğrenç olduğu düşüncesiyle doldu. Kusacak gibi oldu. Tükürdü çayı balkona. Kalktı, boşalan yatak odasına dönüp giyindi. Uçuk mavi tişört ve mavi kot pantolonunu giyinirken bütün mahalle yine şiddetli uçak gürültüsüyle sarsıldı. Ne oluyor Allah aşkına? Nedir bu şiddet ya? Şimdi annem ürkecek diye söylendi alt kata bakarak. Yatak odasından çıktığında bu kez banyo boşalmıştı. Hayret bu sabah duş yapmamış diye düşündü. Acele tıraş olmaya başladı. Tıraş olurken çalan telefonu duydu. Nasılsa açar diye istifini bozmadı. Bu sırada artan uçak gürültüleri onu çok rahatsız ediyor, sinirleri iyice geriliyordu. Tanrım dışarıda çok birileri ölüyor diye içini çekerek yanağını kesti. Küçücük kesikten fışkıran kana dehşet içinde baktı. İçi bulandı, başı döndü. Onu kan tutardı. Hemen gözlerini kaçırdı ve havluyu yanağına sımsıkı bastırdı. Uzun bir süre gözlerini aynadan kaçırarak bekledikten sonra yanağına el yordamıyla bir yara bandı yapıştırdı. Tıraş losyonunu sürdü, saçını taradı, gözlüklerini temizledi. Artık temizlenmiş ve giyimli olarak balkona çıktığında kadın yoktu. Kahvaltıya el sürmemiş, yalnızca çayının yarısını içmişti. Masanın üzerine açık bıraktığı gazeteler bir dağ gibi yığılmıştı. Dağınıklık canını sıktı. Meriç! ''Meriç evde misin?'' diye seslendi. ''Hiç böyle habersiz gitmezdi, ne oldu acaba?'' diye kaygılandı. O sırada notu gördü. Sarı, İskoç kağıda acele bir el yazısıyla yazılmıştı. Tuna, çok acele çıkmamı gerektiren bir telefon aldım. Kendine dikkat et ve umudunu yitirme. Gazetedeki haberleri ciddiye alma. Tiraj sıkıntısındandır. Tuna, senin için yatak odasına antibiyotik, ağrı kesici ve yatıştırıcı haplar bırakıyorum. Kendine iyi bak, hatırım için, Meriç. Hoppala, ne demek oluyor şimdi bu böyle, diye balkon masasının başına çöktü. Ne biçim not bu, delirdi mi bu kız? Gökyüzü yeniden uçakların delirten gürültüsüyle delinmeye başladı. Başlayacağım şimdi hepsine be, diye elini kaldırıp hesap sorarcasına salladı göklere. Neden her şey üstüme geliyor bu sabah? Tanrım, neden her şey aksi gidiyor? Boğulacağım şimdi, kesin boğulacağım. Sonra hepsinin birinci sayfaları üst üste katlanarak bırakılmış gazetelere kaydı gözleri. Daha doğrusu güçlü bir mıknatıs gözlerini gazetelerin ilk sayfasında tekrarlanan habere doğru çekiverdi. Önce birini okudu, hiçbir şey anlamadı. Öylece kala kaldı. Uyuşmuş gibi ağır ağır öbürlerinin ilk sayfalarına da baktı. Allak bullak oldu. Bedeninin sarsıldığını hissetti, nefesi tıkandı. Sandalyenin arkalığına sımsıkı yaslandı. Derin derin soluk almaya başladı. Üst üste yutkunarak kendini yatıştırmaya çalıştı. Kocaman renkli fotoğrafları birinci sayfalarına dolduran gazetelere yeniden baktı. Hepsinde onun fotoğrafı vardı. Sürmanşet haberi bir daha okudu ve içinden bir yıldız kaydı. Yıllarca gizlenen ünlü cinayet. Cinayetin ünlüsü mü derken donup kaldı. Sinemamızın ünlü çifti Süreyya Mercan ile Pervin Gökay'ın biricik kızları yıllar önce kaza süsü verilerek örtbas edilen cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Kumral güzeli ünlü genç kadın bir katil çıktı. Haberin yanındaki renkli fotoğrafta alımlı, çok kumral bir kadın kendinden emin fakat hüzünlü bir bakışla gülümsüyordu. Bir elinde sigara vardı. Fotoğraf bir lokantada çekilmişti ve kadının yanında gözlüklü, kıvırcık siyah saçlı, bıyıksız, sakalsız bir genç adam oturuyordu. Onun elleri boştu. "Ama bu benim!" diye bağırdı. Sesi kabuslardaki gibi fısıltı olarak duyuldu. "Haksızlığın böylesi de olmaz ki ama!" diye yerinden fırladı. "Ne çirkin bir fotoğrafını basmışlar onun. Hiç kendine benzemiyor ki. Hem nereden bulmuşlar bu fotoğrafı?" O sırada kedi balkona çıktı. Bacaklarına sürünerek mırıldanmaya başladı. Tuna bir kediye, bir masadaki gazetelere baktı. Sonra Meriç'in notuna ilişti gözleri yeniden. Kendini çok yorgun hissetti. İçi çekiliyor, bütün iç dengelerinin bozulduğunu hissediyordu. Sanki biraz sonra iç organlarının tümü patlayacak ve o paramparça olacaktı. "Görüyor musun Kumral? Onu mahkum etmişler. Onu katil ilan etmişler. Onu çok incittiklerini hiç düşünmemişler bile. Ne hak, ne hukuk. Yazmışlar ve basmışlar, o kadar." Kedi mırıldanarak oturdu ve sabah temizliğine başladı. Halbuki bana sormaları gerekirdi. Ben oradaydım ve aniden gökyüzü alçaktan üçer üçer uçan savaş uçaklarıyla doldu. Gürültü dayanılır gibi değildi. Kedi gürültüyü şiddetle protesto eden miyavlamalarla içeriye kaçtı. "Bak bunları unutmuştum," diyerek öfkeyle o da içeriye girdi. Ama her şeyden önce onu aramalıyım. Çıldırmıştır şimdi. Telefonun başına gidip parmak hafızasına iyice kaydolduğu anlaşılan bir numarayı tuşladı. "Onu bulmalıyım. Onu mutlaka bulmalıyım. Tanrım, ne çok incinmiştir şimdi." Karşısına bir telesekreter çıktı ama o her zamanki yaban çiçekleri gibi özgürlük kokan sesiyle "Günaydın veya iyi geceler. Eğer şimdi sabahsa uyuyorum, öğlense evde yokum, gece ise çalışıyorum demektir. Siz yine de lütfedip mesajınızı bırakın. Teşekkürler." "Hello, this is my message box. If you leave a message, I will call you back. Thank you." demiyordu.